Ayrım 20.
İller, bu tasarrıflıklar, ilçeler, bucaklar emirleri aldıkça bir şaşkınlık geçirdikten sonra telaşla çalışmaya koyuluyorlardı. Emirler, gazeteler, Müdafaa-i Hukuk Derneği üyeleri, memurlar, öğretmenler, ticaret ve esnaf odaları, jandarmalar, muhtarlar, imamlar, münadiler, bekçiler yoluyla bütün halka duyuruldu. Bürokrasinin paslanmış çarkları ister istemez hızla dönmeye başladı. Halk dalgalanıp hareketlendi. Kastamonu kadınları Müdafaa-i Hukuk Derneği de kadınların orduya ayrıca yardımda bulunması için harekete geçti. Üyeler şehre yayılıp ev ev dolaşarak ertesi gün ikindi namazından sonra şehitler için okunacak mevlide Kastamonu hanımlarını davet ettiler. Anadolu'daki pek çok yönetici gibi Çorum mutasarrıfı da bütün gün hazırlıklarla ilgilenmiş ancak gece yarısı yatabilmişti. Heyecandan gün ağarana kadar gözünü kırpmadı. Halkın tavrı sabah belli olacaktı. Evde duramadı, erkenden hükümete geldi. Vergi kurulu üyeleri, görevliler işbaşı etmiş bekliyorlardı. Odasına çıktı. Odacı kahvesini getirdi, kahvesini alıp pencerenin önüne geldi. Gözünü meydana açılan yol ağızlarına dikti. Sinek uçmuyor, yaprak kımıldamıyordu. Neden sonra derin sessizlik içinde belli belirsiz bir gürültü uyandı. Yavaş yavaş yaklaştı. Yol ağzından iki çuval yüklü bir eşekle yaşlı bir erkek göründü. Onu büyükçe bir çuvalı sırtlamış bir başka erkek izledi. Derken ellerinde sepetler, heybeler ve torbalarla kadınlar sökün etti. Az sonra taş döşeli hükümet meydanı arabalar, kağnılar, atlar, eşekler, denkler, balyalar, hurçlar, sepetler, küfeler, tenekeler, torbalar, heybeler, bakraçlar, testiler, kadınlar, erkekler ve çocuklarla dolacaktı. Ali Cemal Bardakçı ağlamaya başladı. Ankara Valiliğinin önündeki genişçe meydanda içeri giremeyenlerle dolmuştu. Adalet Bakanı Refik Şevket İnce, İvadiliğe yoğun kalabalığı zorlukla yararak girebildi. Alt kattaki bütün odalar, Milli Verli Vergi Kurulu ile ona bağlı alt kurullara ayrılmıştı. Vergisini hemen ödemek ya da mal bildiriminde bulunmak isteyen erkenci Ankaralılar odaları ve koridoru doldurmuşlardı. Görevliler gece gündüz çalışacak, 3 hafta boyunca eve gidip de çamaşır değiştirecek zaman bulamayacaklardı. Ortalık karınca düğünü gibiydi. Üst kata çıkan merdivenin sahanlığında gazeteciler bu olağanüstü düğünü izliyorlardı. Yanlarına çıktı, sesi titreye titreye, "Beyler bu tabloya çok iyi bakın," dedi, "Anadolu uyanıyor." Konya'da da halk vergisini ödemek için hükümet konağını işgal etmişti, bina uğulduyordu. 3 Konyalı konuşmak için Vali Galip Pasiner Paşa'ya çıktılar. Kalpaklı, değirmi sakallı Konyalı, "Paşam," dedi, "arkadaşlar bizi temsilci seçtiler. Konyalıların bir dileğini arz etmek istiyoruz. Biliyorsunuz 1 hafta sonra Kurban Bayramı." Vali Paşa doğruldu. "Yo, hemen söyleyeyim, vergileri ertelemek mümkün değil." Konyalılar gülümsediler. "Hayır paşam, o başka. Vergi borcumuzu ödeyeceğiz. Biz bayram için harcayacağımız şeker parasını Kızılay'a, kurbanları da orduya vermeyi kararlaştırdık. İlgililere hazırlıklı olmaları için emir vermenizi diliyoruz." Galip Paşa'nın yüzü mutlulukla parladı. Milli mücadelenin başında Ankara'yı o kadar uğraştıran Konya artık Delibaş'ın, Zeynel Abidin'in, Artin Cemal'in karanlık Konya'sı değildi. Evler de arı kovanına dönmüştü. Çorap, çamaşır ve çarık hazırlıyorlardı. Antalya'nın Elmalı kasabasında da yakın komşu 5 yeni yetme kız yünü çorap örmek için bir araya gelmişlerdi. Konuşa konuşa çalışmaktaydılar. İçlerinden biri, "Benim ördüğüm çorabı giyecek asker inşallah Afyon'a ilk giren asker olur," dedi. Bu hoş dilek kızlara sevinç çığlıkları attırdı. Emeklerine tarifsiz bir ümit tadı kattı. "Aa, benim ördüğüm çorabı giyen asker de Eskişehir'e ilk giren olsun. Benimki de Uşak'a girsin. Benimki Bursa'ya. Sonuncu kız, benim askerim de inşallah İzmir'e girer," dedi. Afet adındaki bu güzel kız ileride İzmir'de Mustafa Kemal Paşa ile karşılaşacak, himayesine girecek, İsviçre'de eğitim görerek Profesör Afet İnan olacaktı. Verginin yüksekliğinden dolayı sızlananlar da vardı elbette. Hele milli mücadeleye karşı olanlar içlerinden ateş püskürüyorlardı. Ama söylene söylene de olsa vergilerini vereceklerdi. Çünkü herkes birbirinin durumunu bildiği için ne kaytarmak mümkündü ne savsaklamak. Mal kaçırmak isteyenler, bu işten çıkar sağlamaya yeltenenler, soluğu İstiklal mahkemelerinde alacaklardı. Dipnot: makbuz karşılığı alınan her şeyin parası 2. meclis döneminde ödenmiştir. Özdeyiş, sayfa 61. Bir jandarma eri Konya hükümet konağının geniş bir odasının kapısına İstiklal Mahkemesi tabelasını yerleştirirken, bir başka jandarma eri de odanın baş duvarına İstiklal Mahkemesi mücahedesinde, yani savaşında, yalnız Allah'tan korkar yazısını astı. Konya İstiklal Mahkemesi üyeleri Konya'ya gelmişlerdi. Öğleden sonra çalışmaya başlayacaklardı. Mahkemenin üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce milletvekilleri arasından seçilmekteydi. Bir jandarma mangasıyla yola çıkıyor, bölgesindeki illerin hangisinde gerekiyorsa orada mahkemeyi kuruyor, sanıkları hızla yargılıyor ve karar veriyorlardı. Kararları kesindi. Bir ihtilal mahkemesiydi. Halk 200 yıldır Osmanlı yönetiminin kararsızlığından, vurdum duymazlığından, ilgisizliğinden, yavaşlığından o kadar çekmişti ki bu olağanüstü mahkemeleri memnunlukla karşıladı. Hızlı, kararlı ve cesurdu. Yerel sorunlarla ilgileniyor, gaddar yöneticileri hizaya getiriyor, etki altında kalmıyor, suçlu kim olursa olsun duraksamadan cezasını veriyordu. Dipnot. Türkiye Büyük Millet Meclisi işgal ve isyanlar arasında açılmıştır. Meclis isyanları önlemek, varlığını ve amacını korumak için hiyaneti vataniye, vatana ihanet kanununu kabul etti. Kanunu var olan mahkemeler uygulayacaktı. Uygulama başarılı olmadı. Kanun ayrıca casusluk, bozgunculuk, askerden kaçma gibi yoğun yaşanan konuları da kapsamıyordu. Çözüm arayışları ve tartışmalar uzun zaman sürdü. 11 Eylül 1920'de Refik Şevket İnce'nin gayretleriyle asker kaçakları hakkındaki kanun kabul edildi. Bu kanunda askerden kaçmayla ilgili suçlara meclisin kendi üyeleri arasından seçeceği 3 milletvekilinden oluşan İstiklal Mahkemeleri adı verilen özel mahkemeler bakacaktı. Bu mahkemelerin kurulmasındaki amaç hızlı çalışmasını ve mahkemenin yerel etkilerden bağımsız karar vermesini sağlamak, milli mücadele ülkelerini korumaktı. Yetkileri zamanla vatana ihanet, casusluk, bozgunculuk, isyan, yolsuzluk konularına bakacak şekilde genişletildi. Mahkeme, polis, jandarma ve savcıların hazırladığı ilk soruşturma dosyalarına dayanarak yargılıyor, tanık dinliyor, gerekirse yüzleştirmeye başvuruyordu. Sanığa mutlaka savunma hakkı tanınıyordu. Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, sayfa 25-43. İstiklal Mahkemeleri bu nitelikleriyle namuslu, yurtsever, halk için bir güvence, halkçı tutumuyla gelecek içinde bir ümitti. Buna karşılık bozguncular, casuslar, hainler, bölücüler, işbirlikçiler, isyancılar, gericiler, din tüccarları ve aktörleri içinse elbette ciddi bir tehlikeydi. Bu safta olanların düşüncelerini paylaşanlar uzun yıllar sonra da bu ihtilal mahkemelerin aleyhinde konuşacak, haklı çıkabilmek hırsıyla yalan söylemekten çekinmeyeceklerdi. Bugün Kastamonu bölgesi İstiklal Mahkemesi de Çankırı'ya ulaştı. Nasrullah Camisi genç yaşlı pek çok hanımla doluydu. Mevlid sona ermişti. Dua ve şehitlere ithaf edilen fatihalardan sonra Kastamonu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Derneği Umumi Katibi Saime Ayoğlu Hanım ayağa kalktı. Yüce Allah dualarımızı kabul buyursun. Amin. Düşman ülkemizin kalbine yürümek istiyor. Ordumuz yeni bir savaşa hazır olmak zorunda. Gazi ordumuza niye biz hanımlar da yardım etmeyelim? Ne dersiniz? Kastamonu milli mücadeleyi insanca, malca, paraca sürekli desteklemişti. Daha da destekleyecekti. Hay hay sesleri yükseldi. Üç genç kız saflar arasında tepsileri dolaştırmaya başladı. Kadınlar küpelerini, bileziklerini, taşlı yüzüklerini, boyunlarındaki takıları, para keselerini tepsiye bırakmaya başladılar. Helal olsun, helal olsun, helal olsun. Tepsiler tepeleme doldu. Hatice adlı Zonguldaklı bir genç kız Kastamonu hanımlarının bu cömertliğini duyar duymaz, düğünü için o kadar özenle diktirdiği gelinliğini satıp bedeli olan 30 lirayı Kızılay'a bağışladı. Anadolu'nun durgun hayatına yeni heyecanlar, yeni değerler, yeni ölçüler, yeni ülkeler katılıyor, millet silkiniyordu. Bu aydınlık ruh uzun yıllar canlılığını koruyacaktı. Fethi Okyar Ankara'ya güven içinde gelebilmek için Avrupa'da çare ararken hayli vakit kaybetmiş, sonunda uygun bir İtalyan gemisine binerek 3 Ağustos'ta İnebolu'ya çıkmıştı. İnebolu'nun artık bir otomobili vardı. Otomobil Süleymanoviç adlı uyanık bir adamındı. Atsız, öküzsüz yürüyen araba İnebolu halkı için büyük olay olmuştu. Süleymanoviç'in arabası dileyeni 2 günde Ankara'ya ulaştırıyordu. Ücreti kişi başına 75 liraydı. Büyük paraydı bu, Fethi Okyar'ın bu kadar parası yoktu. Faytonla yola çıktı. 4 günde Çankırı'ya geldi. Çankırı'da kendisini Salih Bozok bekliyordu. Mustafa Kemal Paşa otomobilini yollamıştı. Sabah yola çıktılar, akşam Ankara'ya ulaştılar. 3 yıldır görüşemeyen iki eski dostun karşılaşması heyecanlı oldu. Bütün gece dertleştiler. Sorunların boyutu ve niteliği soğukkanlı Fethi Bey'i bile ürpertti. Ankara'ya önce Topal Osman Ağa'nın ünlü 47. alayı gelmiş, törenle karşılanmıştı. Alay Giresun ve çevresinin gençlerinden kuruluydu. Pontus ve Koçgiri ayaklanmalarının bastırılmasına görev almıştı. Donatımları, kıvraklıkları Ankaralılara güven ve ümit vermişti. Meclisin önünden alayla birlikte Giresunlu millici Gülpembe Hanım da geçmişti. Bugün de akşama doğru Merkez Ordu'nun yeni kurup yolladığı iki alay geldi. Meclis önünden iki yanı bataklık istasyon yoluna döndü. İstasyonun yanında mola verecek ve nereye gideceği hakkında emir bekleyecekti. Alayların görüntüsü bir gün önceki morali berbat etti. Subayların üniformaları birbirini tutmuyordu. Hiçbir askerin üniforması yoktu. Tüfekleri kayıtsız ve süngüsüzdü. Fişeklerini azık torbalarında ya da ceplerinde taşıyorlardı. Çarıkları parça parçaydı. Amasya'dan beri yürüyerek geldikleri için yorgun ve toz toprak içindeydiler. Bir esnaf hayal kırıklığına uğrayan arkadaşlarına üzülmeyin dedi. Zaferi kazanıp da barış olunca ordumuzu güzelce giydirir sırmalara boğarız. Bu iki yeni alayı kurup 180 subay, 3000 savaşçıyer, 4 top yollayabilen merkez ordusu bu alaylardan daha yoksuldu. Ankara'ya akşam alacası ve yayla serinliği çöküyordu. Bazı yaralılar hasta bakıcıların yardımıyla tek katlı pavyonların ortasındaki bahçede yürümeye çalışmaktaydılar. Doktor Hasan Nesrin'in koluna tutunarak tahta sıraya oturmaya çalışan Faruk'a ''Boşuna gevezelik etme dedi, bir ay daha burada kalman gerek.'' Nesrin destekledi. Doktor bey çok haklı. Hala koluma girmeden yürüyemiyorsunuz. Yüzbaşı Faruk güldü. Size nazlanıyorum da ondan. İçeriden bir ses Nesrin'i çağırdı. Nesrin izin isteyip içeri koştu. Doktor Hasan arkasından kar beyaz gömlekli ve başörtülü Nesrin'e baktı. Koşmuyor sanki akıyordu. Faruk'un yanına oturdu. Elini dostça omuzuna koydu. İnsanların hallerinden anlayan bir doktor olarak teşhisimi söylüyorum. Bu harika kız seni seviyor. Doktorcuğum bu teşhisinde de yanılıyor olmanı dilerim. Neden? Faruk'un sesindeki şakacı ton birden kayboldu. Çünkü er geç cepheye gideceğim ve dövüşeceğim. Arkamda benim yüzümden acı çekecek birini daha bırakmak istemem. İstanbul'da annemi bıraktım. Bir annem yeter. Genelkurmay'daki küçük odada Yarbay Sari ile Albay Asım Gündüz kahve içerek dertleşiyorlardı. Lloyd George'un yaptığı bir açıklama ikisinin de canını yakmıştı. Birden Mustafa Kemal Paşa odaya girince şaşırdılar, ayağa fırladılar. Başkomutan Asım Bey'in elini sıktı. Sanki İnebolu'ya Şehzade Faruk'la geldi diye İstanbul'a geri göndermemiş gibi candan bir tavırla. Asım hoş geldin dedi. Niye gelir gelmez beni aramadın? Cesaret edemedim. Ne demek akademide başçavuşumdun, beni çağırabilirdin. Albay Asım Bey bu dostça şakaya gülemedi. Büyük bir saygıyla estağfurullah efendim diye cevap verdi. Harp akademisindeyken başçavuş olduğu doğruydu. Ama o günden bu yana çok şey değişmişti. Karşısında artık bir sınıf arkadaşı değil, bir devlet kurucusu, bir ihtilal lideri, bir başkomutan vardı. Oturdular. Ne var ne yok Salih Bey? Yarbay Salih, Lloyd George bir açıklama yapmış diye homurdandı. Sevr anlaşması yırtıldığına göre artık taraflara silah satmak serbesttir demiş. Şu halde Yunanlılara yeniden silah satmaya başlayacak bunlar. Mustafa Kemal Paşa'nın yüzü gerildi. Bu sorun değil. Zaten Romanya ve İspanya üzerinden gizlice satıyorlardı. Sorun Mr. Lloyd George'un 1000 toptan daha tehlikeli olan anlayışı. Sevr anlaşmasının galip Yunanlar açısından yırtılmış olduğunu söylemek istiyor. Anlaşılıyor ki Yunanlara yeni ödüller verecek. Bizimse bu rezil anlaşmanın tümden yırtılması için dövüşmeye devam etmemiz ve tartışmasız galip gelmemiz gerekiyor. Çünkü bu fraklı Rugan iskarpinli salon haydutları için hakkın önemi yok. Ancak kanla ikna oluyorlar. Öfkeyle yerinden kalktı, yukarı çıktı. Fevzi Paşa yatsı namazını kılmış başkomutanı bekliyordu. Mustafa Kemal Paşa, paşam dedi, eğitimleri biten harbiyeliler yarın akşam cepheye hareket edeceklermiş. Sabah talimgaha gidip çocukları ziyaret edelim. Hay hay, belki de çoğunu bu savaşta kaybedeceğiz. Öyle. İkisi de daldılar. Savaş başlayınca 20-21 yaşındaki bu genç insanlar takım komutanı olarak erlere cesaret vermek için en önde ateşe koşacaklardı. Konuşulacak birçok sorun ve alınacak birçok karar vardı. Dalıp duygulanacak zaman değildi. Fevzi Paşa ister istemez sessizliği bozdu. Haberler Yunan ordusunun yürümeye hazır olduğunu gösteriyor. Bir an önce cepheye gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ankara'dan çok uzakta Britanya İmparatorluğu'nun başkenti Londra'da Carlton Oteli'nin görkemli lokantasında Sir Basil Zaharoff ile İonya Bankası'nın başkanı Sir John Stavridis akşam yemeğinde bir araya gelmişlerdi. İkisi de Yunan ordusunun İzmir'e çıkmasını hazırlayan olayları sessizce yönlendirmişlerdi. Bir süre Paris ve Londra ile ilgili magazin haberleriyle oyalandılar. Venizelos'un zengin bir İngiliz leydisi olan Miss Helena Schlitzi ile evliliği hazırlanıyor olması Zaharoff'un hoşuna gitti. İstediği gibi az pişirilmiş bonfilesinden büyükçe bir parça keserken asıl konuya girdi. Önceki gün Paris'e gelen Mr. Lloyd George ile görüşmüş, silah satışlarını artık serbest bırakmasını rica etmiştim. Karar kesinleşince hemen buraya geldim. Bu karardan Yunanistan'ın yararlanmasını nasıl sağlarız? Çocuklar Ankara'ya yürüyecekler, yardıma ihtiyaçları olacağını sanıyorum. Et parçasını ağzına attı, ağır ağır çiğneyerek Stavridis'e baktı. Stavridis gülümsedi. Kolayca, çünkü İngiliz hükümeti özel bankaların Yunanistan'a kredi açmasını serbest bırakacak. Bir iki gün içinde bunu açıklayacaklar. Zaharoff zarif sakalını dalgalandırarak güldü. Oho harika, iş basitleşmişti. Büyük armatörlerden ve dünyadaki üç büyük silah satıcısından biri olan Sir Basil Zaharov, Muğla'da doğmuş Rum asıllı bir Fransız vatandaşıydı. İngiltere'ye yaptığı hizmetlerin karşılığı olarak da İngilizlere özgü Sir ünvanını taşıyordu. Her güçlü iş adamı gibi Lloyd George'un yakın dostuydu. Yunanistan bu iki becerikli iş adamı için hem ana vatan hem de sağlam bir müşteriydi. Yapılacak her çeşit yardımın ve açılacak her kredinin güvencesi hazırdı. Dağlarından yağ, bağlarından bal akan, toprağının altı boraks, kömür, kükürt, kurşun, krom gibi zengin maden yataklarıyla dolu Batı Anadolu. Gözleri parlayarak kadehini kaldırdı. Sir John'da. Yunan ordu karargahı artık geç saatlere kadar çalışıyordu. Ordu yeniden düzenlenmiş, üç kolordu halinde örgütlenmişti. Yürüyüş gününü öğrenen kolordular son hazırlıkları yapıyorlardı. General Papoulas nefis Metaxa Konya'ndan bir büyük yudum aldı, arkasına yaslandı. Ordu dinlendirilmiş ve eksikler giderilmişti. Moral çok iyiydi. İstihkamcılar 30 metre boyundaki Alpu Köprüsü'nü onarmışlardı. Alpu istasyonu 3. kolordunun ikmal merkezi olmuştu. Demir yolu onarıldıkça ikmal merkezi ileri doğru Beylik Köprü'ye kadar kaydırılacaktı. Öbür iki kolordunun ikmal işi de çok iyi düzenlenmiş, ordunun Sakarya Nehri'ni kolayca geçebilmesi için gereken köprü gereçleri de hazırlanmıştı. Uçak keşiflerine göre Türk ordusunun cephesi batıya dönüktü, gülümsedi. Cepheden taarruz edecek gibi ilerleyecekler ama bir tümeni kuzeyde bırakarak hızla dağların arkasından güneye inecek, yarmak ve kuşatmak için Türk cephesinin güney, sol kanadına baskın vereceklerdi. Gözlerini keyifle kapadı. Plan mükemmeldi. General Papoulas haklıydı. Türk ordusunun cephesi batıya dönüktü. Ama savunma planı sağ ya da sol kanada yönelecek olası bir taarruzu karşılamak için gerekli esnekliği ve önlemleri de içeriyordu. Ordu Ankara Çayı ile Ilıca Deresi arasında nehrin doğu kıyısında savunma düzeni almıştı. Orta geride de düşman taarruzunun yönüne göre sağ ya da sol kanada gönderilmek üzere güçlü ihtiyat birlikleri bulunduruluyordu. Ancak şu sorun vardı. Ordu savaşçı, asker ve silah sayısı bakımından henüz istenen güce ulaşabilmiş değildi. Ordunun güçlenmesi için yeterli sayıda yeni ve eğitimli askerin gelmesi gerekiyordu. Bunun için de zamana ihtiyaç vardı. Savaş erken başlarsa iki ordu arasında güç bakımından çok tehlikeli bir fark oluşacaktı ki bu yenilgiye yol açardı. Öncelikli sorun orduyu savaş başlamadan güçlendirmekti. İsmet Paşa bu amaçla Genelkurmay'ın tavsiyesine uyarak Akşehir'de toplanmakta olan ikinci gruba cephe sol kanadına katılmak üzere gizlice hazırlanarak hemen yürüyüşe geçmesini emretti. Bu karar sorunu çözmüyordu ama hafifletiyordu. Bu sırada Ankara'da Genelkurmay'da Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, Salih Omurtak ve Harekat Şubesi'nin kurmayları da Genelkurmay'a bağlı olan mürettep kolordunun durumunu görüşmekteydiler. Kısa bir görüşmeden sonra aynı amaçla mürettip kolordunun da cephe sağ kanadına alınması uygun bulundu. Albay Kazım Özalp'e kolordusunu yürüyüşe hazır tutması bildirildi. Bakırköy Barut Fabrikası'nın depolarından kaçırılan Alman fişekleriyle subayların oyuncak dediği küçük ve yararlı malzemeleri taşıyan geniş karınlı bir motor, karşı kıyıyı izleyerek Karamürsel'e ulaşmıştı. Sabah gün doğmadan İzmit'e geçti. Kaçakçı motorları Marmara'da işgalcilere yakalanmamak için geceleyin ve çok dikkatli yol alıyor, deniz ufkunda bir gölge belirse motor susturuluyor, gerekirse kıyıya yanaşıp yatıyorlardı. Motor iskeleye halat attı. Gizli örgüt motorun geleceğini İzmit'e bildirmişti. Yaşlı bir deniz başçavuşu kaptanı ve mürettebatı kucakladı. Öptü, kıyıya davet etti. Çorba ve cevizli ekmek hazırlatmıştı. Askerler sandıkları kutuları karaya taşımaya başladılar. Cebeci Abidin Paşa Tepesi'ndeki subay okulu resmi adıyla Zabit Namzetleri Talimgahı Temmuz 1920'de açılmıştı. İstanbul'daki harp okulundan ve işgal altındaki şehirlerde bulunan askeri liselerden kaçarak Ankara'ya gelenler ve yedek subaylar bu okulda kısa ve yoğun bir eğitim gördükten sonra İstiklal Ordusu'na katılıyorlardı. Nefti çadır bezinden dikilmiş uydurma üniformaları içinde yüzleri güneşten yanmış 200 kadar teğmen tören düzeninde başkomutanın konuşmasını bekliyordu. Başkomutanla birlikte Fevzi Refet ve Kazım İnanç Paşalar, asker kökenli bazı milletvekilleri Fethi Okyar, Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı'nın üst yöneticileri de gelmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa iki adım öne çıktı. Çocuklarım, bu talimgahı henüz harbiye diyemiyoruz çünkü çok eksiğimiz var. Ama ben sizlere hakkınız olan adınızla hitap edeceğim. Harbiyeliler. Savaş ve yenilgi acıları içinde büyüdünüz. İşgal altındaki okullarınızdan, evlerinizden kaçtınız. Milletinizin kurtuluş mücadelesine katılmak için binbir zorluk içinde Ankara'ya geldiniz. Burada yorucu bir eğitimden geçtiniz. Ne çocukluğunuzu bildiniz ne gençliğinizi yaşadınız. Birkaç gün sonra da çok sert bir savaşa katılacak, gerekirse canınızı feda edeceksiniz. Biliniz ki gelecek nesiller bu fedakarlıklar sayesinde medeni alemde eşit haklara sahip bağımsız bir milletin fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür çocukları olarak yaşayacaklar. Size söz veriyorum. Yeni teğmenlerin inanan sesi top gibi patladı. Sağ ol. Dipnot. Kütahya Eskişehir Savaşı ile Sakarya Savaşı arasında eğitim süreleri kısaltılmış ve subay talimgahından cepheye 600'e yakın genç subay gönderilmiştir. İ. Artuç, Büyük Dönemeç, sayfa 309. Yaşlı başçavuş topuklarını coşkuyla çarparak tekmil verdi. Binbaşı motor sabaha karşı geldi, boşaltıldı. İstanbul'a geri döndü. 100.000 Alman fişeğiyle birçok harika ıvır zıvır getirmişler. Ivır zıvırları gördüm, bayıldım. Kurban olayım, bunları hemen cepheye ulaştıralım. Komutanlarımız bayram etsin. Gelen malzemenin listesini İzmit Deniz Komutanı Binbaşı Celal Köprücü'nün önüne bıraktı. Binbaşının yüzü pembeleşti. Gelen yararlı malzemeden çok babacan başçavuşun cephedekiler adına duyduğu katıksız sevinçten mutlu olmuştu. Başçavuşun bir gözü kördü. Kör gözü bile sevinçle parlıyordu. Orduyu taş gibi birlik içinde tutan bu sevgiydi. Cephe komutanlığının emri 2. grubun Akşehir'deki karargahına öğleye doğru ulaştı. Konya yönünü örtmek için düzen almış olan grup hemen yola çıkacak durumda değildi. Cephe sol kanadına ulaşmak için aşılacak bozkır yolu 150 kilometreydi. Bu mesafe ancak 5 konakta alınabilirdi. İlk 3 konakta su yoktu. Grubun cephane ve erzakıyla birlikte ek olarak 3 günlük suyunu da taşıması gerekecekti. Ama elde ne su fıçısı bulunuyordu ne de fıçıları taşıyacak kadar araba. Yola çıkmayı zorlaştıran bir engel daha vardı. 5. tümenin son alayı bu sabah erkenden Akşehir'e gelmek üzere Konya'dan hareket etmişti. Katar'dan bir daha haber alınamamıştı.